Ayrım 19. Başkan Babamızın Sonbaharı. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 162. Bazen general gazetede çok eski fotoğraflarıyla karşılaşırdı. Çoğu kendisinin de değil, öldürdüğü bir benzerinin fotoğraflarıydı. Adını bile anımsayamazdı adamın ve birdenbire kuyruklu yıldızın göründüğü dönemden bu yana adımını atmadığı salı toplantılarına başkanlık eder buldu kendini. Okuryazar bakanların kendisine yakıştırdıkları tarihsel sıfatları öğrendi. Ağustos ikindilerinde gezgin bulutlara bakıp asık yüzle okumayı sürdürürken usulca siestanın lapa yumuşaklığına gömülürdü. Ne boktan bir gazete bu yahu diye mırıldanarak, Allah kahretsin, halkım nasıl katlanıyor buna diye mırıldanarak, yine de bu tatsız okumalardan mutlaka bir şey çıkarıyor olmalıydı ki, kısa ağdalı uykusundan silkinirdi, okuduğu haberlerden birinin yarattığı esinle, bakanlarına Letizia Nazareno aracılığıyla buyruklar gönderirdi. Onlar da başkanın neler düşündüğünü azıcık olsun sezmeye çalışarak yine Letizia Nazareno ile yollarlardı yanıtlarını. Çünkü sen tam düşlediğim gibiydin, en yüce tasarılarımın yorumlayıcısıydın. Benim öz sesimdin sen, usumdun, gücümdün. Evet, Letizia, generali kuşatan geçirimsiz dünyadan durmaksızın akan lavları dinleyen en sadık, en dikkatli kulaktı. Oysa aslında yazgısına yön veren kehanet kırpıntıları, hizmetçilerin ayak yolunun duvarlarındaki sahipsiz yazılardı. Hiç kimsenin yüzüne söylemek cesaretini gösteremeyeceği gizli doğruları çözüyordu onlara bakınca. Senin bile söyleyemeyeceğin Letizia. Onları temizlikçiler duvarları silmeden, günün ilk ışıklarında, süt sağımından dönerken okurdu. Hela duvarlarının her gün badana edilmesini buyurdu ki, gizli zehirlerini duvarlara boşaltma kışkırtısına karşı koyamasınlar. Yüksek komuta heyetinin acımasızlığını da o duvarlardan öğrenmişti. Kendi gölgesinde semirip arkasını döndüğünde başkaldıranların art niyetlerini de, ayak takımının etkinliğini yansıtan bu aynada, insan yüreğinin bir gizini çözmeyi başardı mı, gücünün doruğunda olduğunu duyuyordu. Yıllardan sonra yeniden şarkı söylemeye başlamıştı. Cibinliğin sisleri arasında, biricik yasal karısı Letizia Nazareno'nun sabah kıyılarına vurmuş balina uykusunu gözlerken, ''Uyan canım'' derdi. ''Yüreğim saat 6'yı vuruyor. Deniz yerli yerinde, hayat sürüyor Letizia.'' Yatağında uyanmak gibi ufacık bir ayrıcalıktan başka, kendisinden her istediğini koparabilen tek kadının sonu bilinmez hayatı sürüyor. Sonuncu sevişmeden sonra karısının yanından ayrılırdı. Eski bekar odasının kapısındaki lambayı yakar, üç kolu indirir, üç kilidi kilitler, üç sürgüyü sürer, yüzüstü uzanırdı yere. Tek başına ve giyimli, senden önce her gece olduğu gibi ve senden sonra yapayalnız, boğulmuş bir adam düşlerinin son gecesine kadar. Süt sağımından sonra senin karanlığın hayvanı kokan odana uğrar, her isteğini yerine getirirdi. Anası Bendisyon Alvarado'nun tükenmez mirasını, yeryüzünde yaşamış her canlının düşleyebileceği, sınırı aşsa da isteklerin, yalnız Letizia'nın değil, onun antillerin yitik anahtarından kopup gelen, kendi tenlerinden başka giysileri, ve Nazareno'lara benzemekten başka sıfatları olmayan kandaşlarının istekleri de yerine getirilirdi. Doymak bilmez bir tutkuyla kavrulan yiğit erkeklerle kadınlardan oluşma katı bir aileydiler. Generalin bir zaman silahlı kuvvetleri başka tutkulardan alakoyma amacıyla çeşitli kuvvet komutanlarına bağışladığı tuz, tütün ve içme suyu tekerlerine el koymuşlardı. Aslına bakılırsa Letizia Nazareno, generalin ağzından çıkmasa da onaylar gözüktüğü buyruklar aracılığıyla çok önceden tırtıklamaya başlamıştı bu çıkar kaynaklarını. Peki öyle olsun. Katır kuyruğunda sürüklenme cezasını da yürürlükten kaldırmıştı general. Onun yerine işgal kuvvetleri kumandanının armağanı elektrikli iskemleyi kullanmak istemişti. Biz de daha uygarca bir öldürme yönteminin nimetlerinden yararlanalım. Liman kalesindeki işkenceler laboratuvarına gitmişti. Askerler bu ölüm tahtını çalıştırmada ustalık kazanmak için siyasal suçlular sevilmeyenini seçiyorlardı. Taht da kentin bütün elektrik gücünü tüketiyordu canım. Ölümcül deneyin son anını tam tamına kestirebiliyorduk. Bir an korkuyla tutuyorduk soluklarımızı. Işıklar kesiliyordu. Liman kerhanelerinde bir anlık saygı duruşunda bulunuyor, mahkumun ruhuna kadeh kaldırıyorduk. Bir kadeh değil elbet, bir sürü kadeh. Çünkü mahkumların çoğu kanlı salça gibi uzun süre yapışık kalıyorlardı iskemlenin kayışlarına. Pişmiş rosto gibi tütüyorlardı. Ta ki bir sürü bocalamadan sonra artık bu zulmü içi götürmeyen biri silaha sarılma gözü pekliğini gösterene kadar. Hepsi seni hoşnut etmek içindi Letizia. Sen zindanları boşaltmıştın, generalin düşmanlarına ana yurdun kucağını açmıştın yeniden. Ünlü doğu hoşgörüsüyle bir bildiri yayımlamıştın. Kimse düşüncelerinden ötürü cezalandırılamayacak, vicdan yüzünden kovuşturmaya uğramayacaktı. Çünkü general sonbaharının doruğunda, ocak gecelerinde tattığı dinginliği, en yaman düşmanlarının bile paylaşmaya hakkı olduğuna inanıyordu. Ocak gecelerinde kendisini gömleksiz ve uzun iç donsuz, hükümet konağının taraçasından vuran ay ışığında, ışıl ışıl bir fıtıkla görme hakkına sahip tek kadınla paylaştığı dinginliği. Yağmur bahçesine dikilmek üzere, Babil kral ve kraliçesi tarafından Noel'de yollanan gizemli söğütleri birlikte gözlüyorlardı ve dinmez sulardan çatlayarak geçişini güneşin, dallara takılı kalan kutup yıldızını gözlemekten birlikte tat alıyorlardı. Sürgün gezegenlerin alaycı parazitleri arasında radyoyu karıştırıyor, evrene göz gezdiriyorlardı. Santiago de Cuba'dan yayımlanan günlük melodram dizilerini dinlerken içleri yanıyordu. Acaba yarına kadar yaşayıp bu dramın nasıl bir sonuca varacağını öğrenebilecek miyiz diye. General çocuğu yatırmadan önce herkesten iyi bildiği tek insan bilimini öğretiyordu oğluna. Savaş silahlarının kullanımı ve korunması üstüne bilinecek her şey yani. Ona verdiği tek öğüt şuydu. Hayatında bir kerecik olsun yerine getirilmeyeceğine inandığın bir buyruk verme. Akıllı bir babadan çok bitkin bir dedenin verebileceği türden bir öğüttü bu ve çocuk onun kadar yaşasa bile asla unutamayacaktı bu öğüdü. Çünkü daha 6 yaşındayken babasının kendisine ateşe alıştırmak amacıyla götürdüğü bir top atışı sırasında duymuştu. Ve o gün geri tepen silah, belleklerden silinmeyen bir kazaya yol açmıştı. Volkanik gök gürültüleri ve şimşeklerle patlayan korkunç toz fırtınasını, Commodore Rivadavia'dan esen, denizin bağırsaklarını altüst edip, eski esirler limanına kurulmuş sirkin çadırlarını sürükleyip götüren o korkunç kutup rüzgarını hep bu kazaya bağlamıştık. Ağlar atıp filler, boğulmuş soytarılar yakaladık. Fırtınanın hışmından trapezlere tırmanmış zürafalar. Gerçekten de bu fırtınanın birkaç saat sonra limana varan ve sonraları Ruben Dario adıyla ün salacak genç şair Felix Ruben Garcia Sarmiento'yu getiren muz yüklü gemiyi batırmaması bir mucizeydi. Allah'tan deniz saat 4 sularında yatıştı. Yunmuş havayı uçan karıncalar sardı. General yatak odasının penceresinden baktığında, limanı kuşatan tepelerin ta ötesinde, rüzgar altında, sancak tarafına yatmış, arması sökülmüş küçük beyaz geminin, fırtınanın dalaşıyla arınmış ikindinin dümen suyunda, Tehlikelerden ustalıkla sıyrıldığını gördü. Uzun siyah pelerinli, damalı ceketli, ünlü yolcunun onuruna kaptan, kıç güvertede büyük bir ustalıkla yönetiyordu gemiyi. Bu yabancının adını bile duymamıştı general ama ertesi pazar gecesi Letizia Nazareno, ''Ulusal tiyatrodaki şiir gecesine benimle gelme onurunu benden esirgemezsiniz değil mi?'' diye sorduğunda gözünü bile kırpmadan kabul etmişti. Peki, 3 saattir o boğucu orkestra bölmesinde son anda giymemiz istenilen resmi giysiler içinde terden sırılsıklam bekliyorduk. Ulusal marşın çalındığını duyduk, alkışlayarak başlarımızı başkanlık arması taşıyan locaya çevirdik. Tombul rahibe, kıvrak tüylerle süslü bir şapka giymiş, tafta gece elbisesinin üstüne ünlü tilki kürklerine sarınmıştı. Tören üniforması giymiş veliahtın yanına otururken halkı selamlamadı. Veliaht annesinden öğrendiği üzere kadife eldivenini sımsıkı sıkarak selamladı halkı, eski prensler gibi. Başkanlık locasında başka kimseyi görmedik. Ama 2 saatlik dinleti sırasında başkanımızın orada olduğundan kuşkumuz yoktu. Şiirin esintilerine kapılıp değişmesin diye yazgılarımızı habire kollayan görünmez varlığını duyuyorduk. Aşka yön veriyordu. Ölümün yoğunluk derecesini ve koşullarını kararlaştırıyordu. Locasının karanlık köşesinden kimseye görünmeden bu dev minotoru izlerken onun denizsel şimşekleri andıran sesiyle istemeden bulunduğu yerden ve zamandan sıyrıldı. Marslarla Mineryaların zafer takları altında, keskin borazanların altın sesinde yüzmeye başladı. Bu zafer, General Hazretlerinin zaferi değildi. Flamalar taşıyan kahraman atletleri, avın kara mastılarını, demir toynaklı besili savaş atlarını, sorguçlu şövalyelerin kargılarıyla mızraklarını ve alaşağı edilen tutsak bayrağı kendisine değil bir başkasının kollarına götürüşlerini gördü. Kızıl yaz güneşlerine, buzlu kış gecesinin karlarıyla rüzgarlarına ve çiğe ve nefrete ve ölüme kafa tutan yırtıcı gençler gördü. Ölümsüz bir ulus uğruna, kendisi yalın ayak bir savaşçıyken, uzun sıtmalı düşlerine giren bütün uluslardan daha büyük ve daha görkemli bir ulus. Locasından bütün yüreğiyle katıldığı alkış tufanının sarsıntısında kendi varlığını önemsiz küçük duydu. Tören dediğin böyle olur anacığım, Bendisyon Alvarado. Bu nerede, benim onuruma düzenledikleri boktan şenlikler nerede? Artık silik ve yapayalnızdı. Sıcaktan, sivrisineklerden, şeref locasının ucuz yaldızlı sütunlarından, rengi 60 kadifesinden bunalmıştı, Allah kahretsin. Nasıl oluyor da dedi kendi kendine, şu kızıl derili, kıçını sildiği elle böyle güzel bir şey yazabiliyor. Yazılı güzelliğin verdiği iç aydınlığıyla esrik, tutsak fillerinkini andıran ayaklarını sürüyor, köslerin marşına tempo tutuyordu. Avludaki keyba ağacının zafer takı altında, gölgelerde, Letizia Nazareno'nun sıcak sesiyle söylediği tatlı ezginin yükselişini dinlerken içi geçiyordu. Dizeleri hela duvarlarına yazıyordu ve ağılların ılık gübreden olimposunda şiiri baştan sona ezberlemeye çalışırken yer yerinden oynadı. Eski arabaların durduğu yere park etmiş bakanlık otomobilinin bagajında zamansız patlayan bir dinamit. Korkunç generalim. Öyle korkunç bir patlama ki, Letizia Nazareno ile oğlunun o çarşamba patlamadan 1 saat sonra binip alışverişe çıkacakları zırhlı limuzinin ezilip bükülmüş parçaları, aylar sonra bile ötede beride bulundu. Hayatına kastetmişler generalim, kuşku yok. Tüh Allah kahretsin, alnına vurdu general. Daha önce nasıl da sezememişti. Ne olmuştu dillere destan biliciliğine? Aylardır hela duvarlarındaki yazılar her zamanki gibi kendisini ve bakanlarını hedef almıyordu. Hedef yüksek komuta heyetinin arpalıklarını tırtıklayacak kadar azgınlaşmış, küstah Nazareno ailesiyle bu geçici egemenlikten yararlanıp sınırsız yetkiler, olağanüstü bağışlar koparan devlet adamlarıydı. Annesi Bendisyon Alvarado'ya bir zamanlar yöneltilmiş çocukça küfürler, artık helalarının ılık dokunulmazlığında yeşerip sokaklara fışkıran zehir dolu gizli bildirilerle tam bir lanete dönüşmüştü. Biliyordu. Daha önceleri gelişimini kendi eliyle hızlandırdığı önemsiz rezaletlerde de böyle olmuştu gerçi. Yine de hükümet konağına burnunun dibine 100 kilo dinamit yerleştirecek kadar gözü kara olabilecekleri aklının ucundan geçmemişti. Geçemezdi, sinsi köpekler. Nasıl da utkulu borazanlara kendini kaptırmış, kaplanlara özgü yırtıcı burnuyla tehlikenin eski kekre kokusunu zamanında alamamıştı. Şaşılacak şey. Amma pis iş ha. Yüksek rütbeli subayları hemen toplantıya çağırdı. Sapır sapır titreyen 14 askerdik. Bunca yıllık sıradan davranışlardan, ikinci elden buyruklardan sonra iki kulaç ötemizde, çözülmez gizlerinin en yalını kendi öz varlığı olan bu kararsız ihtiyarı görüyorduk yine. Görüşme odasında tahtı andıran bir koltukta karşıladı bizi. Kokarca sidiği kokan er üniformasıyla gözünde en yeni resimlerinde bile görmediğimiz som altın çerçeveli küçük bir gözlük vardı. Hiç kimsenin düşünemeyeceği kadar yaşlı ve uzaktı. Bir askerin değil, çok daha genç, çok daha sevecen birinin ellerine benzeyen, kadife eldivensiz, yumuşak ellerinden başka her şey yoğun ve ağırdı. Onu yakından inceledikçe bir solukluk canının kaldığını anlıyorduk. Ne var ki yetkeye sığınmayan kavurucu bir soluktu bu. Gemi azıya almış yabanıl bir attı ki kendisi bile onu dizginlemekte güçlük çekiyordu. Konuşmadan, başını bile kıpırdatmadan yüce generalimizi selamlayışımızı izledi. Sonra masanın çevresine dizilmiş koltuklara oturduk. Ancak o zaman gözlüklerini çıkardı. Art niyetlerimizin çakal yuvalarını sezen keskin bakışlarıyla hepimizi gözden geçirmeye başladı. Acımasızca süzdü onları teker teker. Belleğin sislerine gömülmüş o ikindi, canının çektiği rütbeleri cömertçe saçıp savurduğu andan bu yana her birinin ne kadar değiştiğini titizlikle saptamak için ağırdan aldı. Ve onları süzerken suikast girişimini tasarlayanın şu 14 gizli düşmanın içinde bulunduğuna ilişkin inancı pekişti. Gel gelelim karşılarında öyle yalnız, öyle savunmasızdı ki gözünü kırpıştırmakla yetindi. Ulusun esenliğini ve silahlı kuvvetlerin onurunu koruma adına her zamankinden daha sıkı bir güç birliğine çağırdı onları. Ataklık ve sağduyu salık verdi. Girişimin elebaşlarını fazla oyalanmadan saptayacaklarını umduğunu bildirdi. Kutsal bir ödevdi bu. Askeri adaletin sert pençesi eninde sonunda hainlerin yakasına yapışmalıydı. Hepsi bu kadar beyler diye bağladı sözünü. Biliyordu. İçlerinden biriydi elebaşı. Belki de hepsi. Biliyordu. Letizia Nazareno'nun hayatı Tanrı'nın istencine değil, kendisinin onu saldırıya karşı korurken göstereceği zekaya bağlıydı. Bu kesin, kaçınılmaz inanç ölümcül bir yara açmıştı yüreğinde. Saldırı er geç hedefini bulacaktı, Allah kahretsin. Karısının halk arasında görünmesini yasakladı. Silahlı kuvvetlerle zıtlaşan, gözü doymaz akrabalarının ayrıcalıklarını ellerinden aldı. Anlayış gösterenler konsolosluklara atandılar. En gözü karalar, pazar yerinden geçen mangrov bataklıklarında boğulmuş bulundular. Yıllardır katılmadığı Bakanlar Kurulu toplantısına haber vermeden katıldı. Nicedir boş kalmış koltuğuna oturdu. Din adamlarının devlet işlerine sızmalarına bir takım kısıtlamalar koymak gerektiğine inanıyordu. Seni düşmanlarından uzak tutmak için Letisia. İlk şiddet önlemlerinden sonra yüksek komuta heyetinde derin gözlemler yapabilmişti. Hiç kuşkusuz kumandanlardan yedisi ve en eski dostlarından Genelkurmay Başkanı kendisine tam bir bağlılık içindeydiler. Öyleyken yine de gecelerini katlanılmaz kılan öbür altı düşmana karşı yeterince güçlü değildiler. Kaçınılmaz bir izlenimle uzayan, bitmek bilmeyen geceler. Letizia Nazareno hedef seçildi. Aldığı bunca önleme karşın yine de öldürecekler onu. Ekmekten bir balık kılçığı çıkalı beri, yemeği her gün hizmetçilere tattırsa da, böcek öldürücü toza zehir katmışlardır korkusuyla, onun soluduğu havayı incelettirse de göz göre göre ölecekti. Sofrada solgun görüyordu onu. Sevişme sırasında sesinin tıkandığını ayırt ediyordu. İçtiği suya kara humma mikrobu, göz damlasına vitriol kattıklarını düşündükçe içi içini yiyordu. O günler süresince her an yaşamını zindan eden bu sinsi, ustalıklı öldürme yöntemleri yüzünden, gece yaraları uykusundan sahici bir karabasanla fırlayışı. Letizia Nazareno bir kızıl derili büyüsüyle uykusunda kanlara boğulmuş. Düşsel korkular ve gerçek göz dağlarıyla öylesine alt üst olmuştu ki, gerekli gördüklerinde hemen silaha sarılma buyruğuyla donatılmış kıyıcı başkanlık muhafızları olmadan onun sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Ama çıkıyordu generalim, çocuğu da götürüyordu. Kötü belirtgeler konusundaki duygularını, onlar baştan başa zırhlı yeni limuzine binene kadar gizlemeye çalışıyordu. İç bölmedeki balkonlardan birinde bir yandan şeytan kovuculuğu yaparken, bir yandan da anacım Bendisyon Alvarado, ne olursun koru onları diye yakarıyordu anasına. Kurşunlar memeliğine çarpıp seksin, afyonu kır anacım. Çarpık düşünceleri doğrult. Bir an erinç yüzü görmeden, alandaki muhafızların can kurtaran düdüklerini duyup da, Letizia Nazareno ile çocuğun, deniz fenerinin ilk ışıklarıyla birlikte avluyu geçişlerini görene kadar, döndüğünde telaşlı olurdu. Letizia, savaşçıların koruyuculuğunda mutluydu. Eli kolu canlı hindiler, Envigado orkideleri, Noel geceleri yakılacak küçük renkli ampullerle dolu. 19. ayrımın sonu, sayfa 170.